Satırın Ardında'ya hoş geldiniz. Ben Trakya Üniversitesi öğrencisi Sena Pelin Yavuz. Bu programda bazen söylenmemişleri arıyoruz, bazen söylenmişlerin ardına bakıyoruz. Satırın ötesinde ne var diye sorarken aslında kendimize bir ayna tutuyoruz. Bugün burada satranç tahtasından Amerika yollarına uzanan bir süreci, kararların, belirsizliklerin ve heyecanın iç içe geçtiği bir hikayeyi konuşacağız. Konuğum Trakya Üniversitesi Satranç Topluluğu Başkanı Harun Girgin. Aynı zamanda işletme öğrencisi ve çok yakında Work and Travel programıyla Amerika yolcusu. Belki de bu sohbet gitmeden önceki bir veda mektubu gibi. Belki satranç tahtasındaki son hamlelerden biri, belki de tam tersi. Yeni bir oyunun ilk taşı. Harun Girgin'le satırların ardına bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Satırın ardındaki Harun'u tanıyalım. Harun hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz?
Hoş buldum. Merhaba. Ben Mehmet Harun Girgin. İşletme bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Trakya Üniversitesi'nde okuyorum. Aynı zamanda Trakya Üniversitesi Satranç Topluluğu Başkanlığı yapıyorum. Yazında Work and Travel programına hazırlanıyorum. Ona gideceğim. Vizeyi, her şeyi aldık. Hazırız artık. Bazen satranç hakemliği yapıyorum. Bazen satranç maçlarına gidip videolar çekiyorum, röportajlar yapıyorum. Böyle bir hayatım var.
Kimdir peki bu Harun? Yani ana tanımlar haricinde başka bir açıdan bakarsak Harun kim?
Harun, ben şöyle söyleyeyim. Kuzenimin beni tanımlamasını söyleyeyim. Şey diyor. Sen de çok garip bir çocuksun. Yani çok gizemli bir çocuksun diyor. Biz diyor seni çözemiyoruz. Ya bazen ben de mesela düşünüyorum kendim hakkımda. Ya hakikaten biraz gizemli olduğumu ben de kabul ediyorum. Yani içimde tabii de bazı şeyler yaşıyorum. Ama bazen de dışa dönük çok yaşıyorum. Biraz değişik bir şeyim var yani. Yapım var.
Şimdi satranç topluluğuyla nasıl tanıştığını az çok önceki programlardan da biliyoruz. Ya da sen bunu zaten sürekli bahsediyorsun. Peki sen satrançla ne zaman tanıştın?
Ya ben satrançla daha çok küçük yaşlarda tanıştım. Herhalde 5-6 yaşındaydım. Öyle hatırlıyorum. Babam bana öğretmişti. Sonra da şansıma benim ilkokul hocam satranç kursu açtı. O da satranç biliyormuş. Hem ondan eğitim aldım. Hem babamdan eğitim aldım. Ve birinci sınıftan sonra satranç turnuvalarında oynamaya başladım. Böyle böyle satrançta ilerledik.
Peki satranç topluluğuyla nasıl tanışıyorsun? Yani bu nereye dayanıyor?
Satranç topluluğuyla şöyle. Ben üniversite birinci sınıftayken burada topluluklar buluşuyor etkinliğine geldim. Ama satranç topluluğunun standını göremedim. Yani dedim ki herhalde bir, yani bu okulda bir satranç topluluğu yok. Ancak SKS listelerinden baktığımda bir satranç topluluğu gözüküyordu ama orada yanlış hatırlamıyorsam bir iletişim numarası veya bir iletişim maili yoktu. Ben satranç topluluğuyla ilk sene en azından ilk başlarda tanışamadım. Sonrasında Instagram'a bir reels videosu çekmiş satranç topluluğu. Önceki etkinliklerini paylaşmışlar. Bir de bir sonraki etkinliklerin tarihini söylüyor. Dedim ki buna kesin gitmem lazım yani. Gittim. Orada zaten birkaç kişiyle tanıştım. Mert'le tanıştım. Mert de 2 senedir bizim yönetimimizde ve güzel de bir arkadaşlığımız başladı. Hala daha devam ediyor. Böyle tanıştım yani. Tanışma hikayem böyle oldu.
Şimdi topluluktan da biraz bahsettik. Ben birazcık daha başkanlığa gelmek istiyorum. Şimdi açıkçası üniversite içerisinde böyle ufak dedikodular yaparsak şu an şey algısı var. Topluluk başkanları aslında hiçbir şey yapmıyor. Topluluk başkanları tamamen sanki böyle bir şehir yönetiyormuş gibi böyle triplerde olan bir algı olarak oluşturuluyor açıkçası. Ben geçen en basit bir yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum çok kısa. Buradan dinliyorsa o kişi de hiç tanımıyorum. İsmini hatırlamıyorum. Şöyle oluyor. Toplulukla alakalı bir iş yapıyorum. Sanırım SKS belgesi dolduruyordum. Ben de aynı zamanda edebiyat topluluğu başkanıyım buradan bilmeyenler için. Belge doldururken yan masamdaki bir sohbete tanık oluyoruz arkadaşımla. Şey diye bağırıyor çocuk. İşte topluluk başkanları hayatında hiçbir şey başaramamış bir insan topluluğundan başka hiçbir şey değil. Hayatında hiçbir başarısı yok. İşte topluluk başkanı sıfatı veriliyor ve işte sanki kendisi bu dünyayı kurmuş gibi triplerde falan diyor. Çocuk böyle anlatıyor. Ya dedim ki ne yapıp ne yapmadığımızı nereden biliyorsun? Ya da bunun bir arka planı var. Sadece işte topluluk başkanı olarak geçmiyor bu olay. Bunun zaten bu noktaya gelene kadar bu topluluğun sürmesi için zaten bir şeyler yapmak zorundasın. Ha dedikoduya devam edersek evet bu yönelimde olan başkanlar olabilir mi? Olabilir. Bu eleştiriye açık bir konu. Başkanlığın zor olmasına geleceğim. Senin için bu başkanlığın arka planı ne? Evet işte etkinlik planlıyorsun, turnuvaları hazırlıyorsun. Bunun bir sponsorluk kısmı var, işte bürokratik kısmı var. Bunun haricinde ne var?
Öncelikle az önce söylediğin şeye değinmek istiyorum. Bu soruyla cevaplarız. Bence bu biraz sosyal medyanın algısı. Çünkü ben sosyal medyada böyle şeyler görüyorum. Hatta arkadaşlarım da benle dalga geçmek için bana böyle şeyler atıyorlar ama ben gülüp geçiyorum. Çünkü aslında bir egomuz yok. Yani sen orada bir iş başarıyorsun. O işi başarırken de insanların oraya gelmesi, orada gelip satranç oynaması seni tatmin ediyor yani. Bu bence çok da normal bir şey. Ben bunu ego olarak görmüyorum. Bence onlar aynı etkinlikleri yapsalar. Bunu sadece satranç olarak söylemiyorum. Bence aynı şey onlarda da olur. Bir topluluk yönetebilmek, insanlara görev verebilmek, insanları örgütleyebilmek bence ilerleyen süreçte işlerde bir şirketin başına geçebilmek, ne bileyim kendi şirketini kurabilmek, bu tarz şeylerin de ben önünü açtığımı düşünüyorum. O yüzden eğer ki biz dinleyenler topluluk başkanı olmayı falan düşünüyorsa, en azından böyle bir adaylıkları varsa kesinlikle denesinler ya. Bence olmaları gerekiyor.
Ben de aynı fikirdeyim açıkçası. Yani şöyle örnek verelim. Her okulda, her üniversitede ya da lisede illa bir grup ödevi olayı olmuştur. Yani grup olarak çalışman gereken bir ödev. Yok anlaşamıyorsun. O dört insanı toplamak, aynı gün buluşturmak ya da aynı verilen görevleri yaptırmak kadar zor bir şey yokken ortalama olarak biz 600-700 tane üye sayısıyla uğraşıyoruz aslında. Evet, topluluk etkinliklerinde daha az bir katılımcı olsa da yani 5 kişiyi bile toplamak çok zorken bu sayılar 150-200 belki 500'leri bulunca da işin rengi açıkçası değişiyor.
Evet, kesinlikle.
Zor mu peki?
Zor. Kolay değil. Yani şöyle, topluluk başkanı bu işin %80'i filandır yani. %20'sini diğer yönetim kurulu üyeleri yapar. %80'i onu başkan yapar. Yani başkan kötü olduğu zaman etkinlik bile düzenlenmez, ben size söyleyeyim. Çünkü bir etkinlik düzenlenirken başkanın imzası gerek. Başkan derse ki aman boşver hadi yapmayalım, yani o kulüp aktif olmaz, olamaz. Kitle kaybeder. O yüzden bence zor.
Bir de şu an Edirne'de açıkçası yapılabilecek aktivite sayısı çok düşük. Kısıtlı diyebiliriz. Tiyatro olmadığından yakınıyoruz. Konserlerin doğru düzgün olmadığından bahsediyoruz. Bir sergi bulamıyoruz. Adam akıllı. Şey oluyor mu sende de? Yani işte 20 yaşındayım, 22 yaşındayım her neyse işte gencim ve işte kalk bir topluluk sorumluluğuyla uğraşmam gerekiyor. İşte herkesi toplamam, o başkanlık vasfını kullanmam gerekiyor ya da bunu çabalamam gerekiyor şeyi de oluyor mu bir bıkınlığı açıkçası?
Bıkkınlı olmuyor ya. Bende hala daha o şey var yani. O heyecan var. Yani ne kadar bir iki ay sonra bu başkanlık sürecim bitmiş olsa da bende o heyecan var. Hatta şöyle yani sürekli yönetim ekibini bir arada tutmaya çalışıyorum. Hadi diyorum bu hafta şuraya gidelim. Mesela İki hafta önce konsere gittik ve tabii de yönetimin hepsini getirmek imkansız yani ama en azından %70'ini 80'ini ben oraya getirebiliyorsam bu önemli bir şey. Neden? Çünkü yönetimin iyi olması toplumun da iyi olması anlamına geliyor. Bu bence çok önemli bir şey. Etkinliklerde heyecanlanıyorum yani. Mesela bir gün öncesinde genellikle az uyurum ve ilk başkanlık döneminde şöyle bir şey oluyordu. Yani stres yapıyordum etkinliklerden önce. Mesela Ankara'ya bir gezi düzenleyelim dedik. Önce ben Ankara'ya gittim. Nereye gideceğimizi gördüm. Mesela Sabzeon'a Yontar'ı getirdik. Dediler ki işte Türkan Sabancı Kültür Merkezi var. Önce gittim gördüm. Acaba nasıl olur? Benim bir başkan olarak görmem lazım. Acaba olur mu olmaz mı? Bende daha çok bunun stresi oluyor. Yani organizasyon kısmında bir stres oluyor. Ama onu da artık çözdük.
O zaman yeni soruya geçiyorum.
Evet.
Harun, senin satırlarının ardında nasıl bir hayat var? Seni sen yapan dönüm noktaları ne?
Beni neler? Ben yapan dönüm noktaları ne? Bir, bence üniversite sınavı. Ne diyebiliriz? Şey, kesinlikle topluluk başkanı olmam. Ve kesinlikle yani pandemi dönemindeki Queen's Gambit dizisi. Yani bunu söylemedim. O dizi gerçekten bütün hayatımı sanki gidişatını değiştirdi yani. Ben normalde satranç uzun bir süre ara vermiştim. Queen's Gambit'i izledikten sonra dedim ki ya ben bunu neden tekrar oynamıyorum yani. Öyle başladım. Zaten ondan sonra kendimle geldim. Üniversite sınavı da şöyle hayatımı değiştirdi. Ben sınava girmeden önce bir ameliyat süreci geçirdim. Diyordum ki hani en kötü İstanbul'da bir üniversite okurum diye düşünüyordum. Ama tabii ki de ameliyat geçince bu işler böyle olmuyormuş. Diyorsun ki yani sağlık daha önemli. Hatta ailem şey bile dedi yani oğlum hani sınava girmeyebilirsin. Bizim için bir sıkıntı yok. Ben dedim ki yani ne gelirse gelsin ben yazacağım. Yeter ki bitsin artık bu süreç. Yani çünkü gereksiz bir süreç, stresli bir süreç. Hayatımın dönüm noktaları şimdilik bence bunlar. Bir de kesinlikle work and travel ya. Evet bak work and travel hayatımın dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu inanıyorum.
İşletme istiyor muydun peki? Yoksa ne gelirse?
İşletme şöyle. Aslında düşünüyordum. Ya yönetim bir işim sistemleri düşünüyordum ya da işletme düşünüyordum. Yönetim bir işim sistemleri olmadı, işletme oldu.
Peki satranç gibi stratejik bir oyunu seçen biri olarak hayatla nasıl bir satranç oynuyorsun sen?
Hayatla nasıl bir satranç oynuyorum? Çok güzel bir soru.
Biraz
köşeye sıkıştık. Satrançla nasıl bir stratejik oyun oynuyoruz. Hayatta nasıl oynuyoruz?
Mesela ben şöyle anlatabilirim. Benim aklıma ilk bu geldiği için sana yol göstersin diye bunu söyleyeceğim. Her tanıdığımız insan benim için bir satranç maçı. Ve her tanıdığım insan ya da şöyle genelleyelim. Tahtayı hayatım olarak düşünüyorum. Ben de oradaki bir piyonum.
Güzel.
Vezir miyim bilemem. At olur bilir miyim onu da bilemem. Her tanıştığım insanla bir rekabet haline giriyorum ve bildiğin köşe kapmaca oynuyoruz aslında. Ya kazanırım ya da maç biter.
Anladım. Ben de şöyle söyleyeyim. Ben çok rekabetçi bir insanım ya. Hırslı bir insanım. Zaten satrançta da hep kazanmak gerekiyor. Yani kaybetmeye oynayamazsın. Ben de hayatımın her anına çok hırslı bir insanım. Bence hırs, kazanma isteği. Bunu söyleyebilirim. Yani evde böyle en ufak oyun oynarken bile hep kazanmayı oynarım. Hep kazanmak isterim. Bence böyle yani.
Gayet mantıklı geldi bana da. Hayatı peki bir satranç olarak düşünürsek kaybettiğini ama aslında kazandığını fark ettiğin bir an oldu mu?
Kaybettiğimi aslında kazandığımı fark ettiğim bir an oldu mu? Sorular güzel. Kaybettiğimi ama aslında kazandığımı. Yani geçen sene yaz başlarında bir dönem vardı. Orada hayatımda bazı insanlar çıktı diyelim. Orada bence kaybettiğimi hissettim aslında kazandım. Çünkü yüzümüze farklı işler yapılmış. Öyle diyelim. Bence orası kazandığım bir noktaydı. Sen zaten çok iyi biliyorsun.
Gerçekten.
Buradaki bakışlardan belli yani.
Keşke bakışlarımı da görebilseler şu an. Ben şok içinde dinliyorum. Gerçekten satırın ardında bir programla devam ediyoruz. Satırların ardındayız. Kırılmalar, yüzleşmeler, gerçekler diyoruz.
Aynen öyle.
Peki şey oluyor mu? Şimdi satrançta iyi oynayan kişiler için söylüyorum. 5 adım sonrasını biliyorum muhabbeti oluyordur illaki. Sen hayatında da karşına çıkan insanlar veya olaylar diyelim. Bunun 5 adım sonrasını görebiliyor musun Harun?
Biz insanların 5 adım sonrasını görebilsek bilmiyorum yani. Herhalde çok üstün bir insan falan olurum ama öyle bir şey olmuyor.
5 görülmez belki de ben 2 gördüğümü düşünüyorum ya.
Ya ben ne bileyim, herhalde biraz alt gözlüğü takıyorum ya, öyle diyeyim. Ne bileyim.
Sen biraz azında kalan bir insansın bence. Altta kalmayı seviyorsun.
Ya ben mesela bir konsere gittiğimde bile hiç video çekmem. Hep anı yaşarım. Bence hayatta da böyle yani. Genellikle anı yaşamayı tercih ederim.
Kesinlikle öyle yani. Senin için hayat döngün aslında 24 saatlik bir süreden ibaret bence.
Evet.
Gün
Ama
sıfırlanıyor sende. Hayat sıfırlanıyor gibi.
Diğer soruyu hatırlatabilir misin? Sanki bir şey daha vardı sorunun içinde.
Kaybettiğini ama aslında kazandığını fark ettiğin bir an olduğu uyumu geçtik. 5 adım sonrasını görüyor musun? Tanıdığın insanlarda veya başına gelen olaylarda, yaşadığın şeylerde.
Olaylardan şöyle yani, tabii ki de bir yorumum oluyor. O yorum eğer ki benim uzmanlık alanımla alakalıysa görmeye çalışıyorum yani, görüyorum ama insanlar hakkında çok zor yani benim için.
O zaman
Sen iki adım mı görüyorsun?
1,5-2 diyeyim. Çok övmek istemiyorum kendimi ama bazen biliyorum. Hissetme muhabbetini zaten çok konuşuyoruz biz kendi aramızda da. Bazen bilirsin ama yaşayıp kendin görmek istersin.
Aynen öyle.
Sonucu bilerek bazen o kumara oynarsın diyorum. Şimdi gelelim ikinci bölümümüze. Hemen geçtim Harun, farkındaysan. Yeterliydi orası. Gençlik, yüzleşmeler ve kırılma anlarına geldik.
Tamam.
Şimdi satranç stratejik bir oyun. Peki hayat da böyle mi?
Hayatta bence bir stratejidir ya. Yani hayatta bence plansız olmaman lazım. Bir planın olması lazım. Öyle
Peki
düşünüyorum.
biz planlar yaparken hayat da bize bazı planlarını yapıyorsa?
Yani yapabiliyor işte.
Çok girmeyelim lütfen.
Dur bakayım, onu nasıl toparladı? Şey diyecektim ya. Mesela bir şey düşüneyim.
Tamam, bunda sıkıntı yok bence. Yani bunu inkar etmez kimse diye düşünüyorum.
Tamam.
Peki bu stratejik oyunun en büyük hamlesi ne? En çok zorlayan oyunu ne hayatın?
Keşke satranç olsaydı. Hayatın en zor. Beklenmediklerle karşılaşmak ya. Yani sen bir plan yapıyorsun, bir düşüncen oluyor. Bambaşka sorunlar çıkabiliyor yani. Bu bence en büyük sorunlar. Zaten bunları da çözebiliyorsan iyi bir lider olmuşsundur. Öyle düşünüyorum.
Evet. Peki kaybettiğin sandığın ama kazandığın bir hikayeyi anlatır mısın?
Kaybettiğimi sandım, aslında kazandığım bir hikaye. Geçen sene yazın Almanya'ya gidecektim ama gidemedim. Böyle bir 2,5-3 ay kalacaktım oralarda. Belgelerim yetişmedi, o yüzden gidemedim. Bence o biraz benim bu seneki Amerika serüvenimde etkili oldu. Çünkü geçen sene gidememek yani hem bir hayal kırıktı hem de farklı bir şeyler ne yapabilirim diye düşünüyorsun. Biz de Amerika'yı düşündük. Bence Amerika'ya gitmek iyi oluyor yani. Ben öyle hissediyorum. Daha gitmedik ama gerçekten böyle çok pozitif düşünüyorum. Pozitif şeyler hissediyorum.
Umarım her şey beklentilerin dahilinde olsun, daha da üstte olsun. Peki hayatındaki en zor hamleni ne zaman yaptın? O hamle neye mal oldu ve sana ne kazandırdı?
Hayatımdaki en zor hamleyi ne zaman yaptım? Açıkçası şu an öyle zor bir hamle yaptığımı düşünmüyorum. Yani çok zor üst düzey bir karar verdim veya çok zor üst düzey bir olay yaşadığımı düşünmüyorum. O yüzden bunu ben çok
Aslında bir
net bir yapıyorum.
noktada üniversite sınavını diyebiliriz sanki.
Evet diyebiliriz ama üniversite sınavına herkes giriyor.
Ama orada da gerçekten isteyerek gidenler mi var yoksa istemeden seçimler yapmak zorunda kalanlar mı var?
Evet, o da
Oraya
ayrı.
da bakmak
O da
lazım.
başka bir konu, başka bir günün konusu galiba.
Kesinlikle.
Peki ben bu soruyu sana sormak istiyorum. Aynı soruyu sana sordum. Sence?
Hayatımdaki en zor hamlemi ne zaman
Aynen.
yaptın mı? Ben hayatımda fazlasıyla yanlış kararlar vermiş bir insanım. Sonra da bunun şeyleriyle, ceremesiyle de uğraşan, bu ceremeyi çeken de bir insanım. Bence hayatımdaki en zor hamlemi, ben liseden, bunu diğer programlarda bahsetmedim muhtemelen. Liseden okul birinciliğe mezun oldum. Hatta şöyle, okula ben sonuncu girdim. Yani TEOG sınavı sonunda kendi gittiğim liseye ben sonuncu öğrenci olarak gittim. Sonra lisede her şeyim o kadar sistemliydi ki benim, yani yemek yediğim saatten uyuma saatime kadar okul birincisi olarak mezun oldum. Sonra okul birincilerine ayrı bir ek kontenjan veriliyor okullarda.
Evet.
Ama ben o sıra tuturdum, ben psikiyatri üzerine bir uzmanlık yapmak istiyorum. Bunun yolu da ülkemizde tıptan geçiyor. Aslında bu yurt dışında farklı işleyen bir sistem. Psikiyatri diye evdekilerin canına okuduktan sonra ben o birinciliğimi yakıp kullanmadım. Mezuna kalmayı uygun gördüm. İstediğim yine olmadı, yine başaramadım. Bu da benim yaptığım en zor hamleydi.
Pişman mısın?
Bilmiyorum. Bilmiyorum. Pişmanım desem de yalan olur. Pişman değilim desem de yalan olur. Çok farklı bir hayatım olacaktı. Şu an bu radyo kaydını belki de hiç yapmıyor olacaktım.
Evet, doğru. Doğru söyledin. Hayırlısı diyelim.
Hayırlısı olsun. Satranç topluluğunu kurarken ya da başındayken, düzeltiyorum sorumu, seni en çok zorlayan ama seni değiştiren bir kırılma anı oldu mu burada?
Değiştiren kırılma anları başta şimdi insanlara ya sen şunu yap sen şunu yap demek biraz zor oluyor. Mesela bunu kırdım yani. Artık direkt şey diyebiliyorum yani. Mesela senden örnek vereyim yani. Sen bizim yöntemde değilsin ama. Sena hadi şu etkinliğin artık fotoğraflarını çekelim. Sena videolar hazır mı? Sena videoları ne yaptın? Sena ben şimdi WhatsApp grubuna mesaj atacağım. Sen de Instagram'dan paylaş bunu. Mesela artık böyle çok kolay bir şekilde insanları yönlendirebiliyorum. Bence kırılma anı buydu yani.
Anlıyorum. Peki iyi ki yaşadım dediğin bir an var mı hayatta?
İyi ki yaşadı.
Evet, bu an ya. İşte hayat bu.
Hayat bu. Hayat bu. Güzel. Çok güzel bir sorun. Aslında arkadaşlarımla olan her an güzel. Yani çok klasik bir cevap oluyor ama arkadaşlarımla geçirdiğim vakitler diyorum ya hayat bu güzel. Başarı olarak bakarsak kesinlikle Sabri Onay Yontar'ın Edirne'ye geldiği gün. Yani söyleşe getirmiş. 500 kişi gelmişti. O şeydim yani. Evet galiba hayat bu. Gerçekten iyi yani.
Evet, güzel bir anı gibi görünüyor. Peki kendinle yakın zamanda son yüzleştiğin şey ne oldu?
Ben yüzleştim mi? Yani genelde böyle şeyler yapamıyorum. Yani
Kabullenme de olur.
aynen kabullenme derim yani. Tamam bitti yapacak bir şey yok. Ya yenisi devam ediyor ya da geliyor yani.
Ne içindi bu Harun?
Genel ya genel yani.
Burada sorumuz zaman diyor ki yüzleştiğin şey ne?
Ya yüzleştiğim bir şey yok ya vallahi öyle bir şeyim yok yani. Sence var mı?
Bilmem. Ben sordum.
Yok ya öyle çok yok. Belki de kaçıyorumdur bilmiyorum ya.
Olabilir. Harun evet, satırın ardında da yine kaçmayı tercih etti şu an. Uzman geçiyorum. Olur. Onayladık kaçmanızı.
Tamam.
Queen's Gambit'e gelelim.
Gelelim.
Benim de en hoşuma giden kısım şu an. Neden? Çünkü ben de bunu izledim. Aynı zamanda ben de pandemi döneminde izledim. Ve benim şu an hayata bakış açımla çok fazla örtüşen bir diziydi o. Var. Bende de o hırs, o manyaklık açıkçası var. Ve o sessiz at dediğimiz olay bende de çok var. Gerçekten türünün iyi bir örneği bu dizi ve film. Pardon.
Kesinlikle dizi.
Dizi. Aynı zamanda kitabı da var. Kitabını da okuyabilirsiniz. Şimdi Betterman kazanmak için yaşıyordu Harun. Sen ne için yaşıyorsun?
Ben de kazanmak için yaşıyorum. Yani kazanmak için yaşıyorum. Bir şeyleri organize etmek için yaşıyorum. İnsanları kesinlikle yönetmek için yaşadığımı düşünüyorum. Yani çok egoistçe gelebilir ama gerçekten böyle düşünüyorum. Yani ben gerçekten bunlar için yaşıyorum.
Peki satrançta olduğu gibi hayatta da stratejik mi ilerlemeyi tercih edersin yoksa içgüdülerinle mi hareket edersin?
Aslında şey böyle dışarıdan çok plansız gibi gözüksem de hep bir planım vardır yani. Mesela duş alacağım zaman bile çok bellidir yani. Hep her akşam aynı saatte alırım. Ne bileyim sabah 9 dersine her zaman sabah 7'de uyanırım.
Wow.
Yani böyle planlı şeylerim vardır.
Peki Betty'nin hayatı satranç tahtası gibi net ama bir o kadar da yalnız bu satranç tahtası
Aynen
üstünde.
öyle.
Senin hayat tahtanda eksik olan ne?
Benim hayat tahtamda eksik olan ne? Güzel. Aslında arkadaşlarımla falan aram iyi ya. Yani ailemle de aram iyi. Bilmiyorum. Böyle çok da eksik bir parça yok. Yani evet bir kız arkadaşı olarak soruyor da ben senin buradan yüzünü görüyorum. Bence bu soru öyle bir soru ama yok ya şu an öyle bir eksiklik hissetmiyorum yani.
Ben hiç tatmadım. Arkadaşlar bunu dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, ben hiçbir şey sormamıştım fark ettiyseniz. Harun Gürgin aslında soruya kendi cevap verdi.
Ya ben arkadaşlar burada Sena Pelin Yavuz'un mimiklerini gördüğüm için anlıyorum yani. Ben sana sorayım senin hayatında bir eksiklik var mı?
Benim hayat tahtamda eksik olan şey, kafamda bir iki plan var. Onların ben dışında birilerinin inandığını görmek istiyorum. Yani bilinsin istiyorum.
Güzel.
Evet.
Planları anlatabiliyor muyuz?
Şöyle aslında yavaş yavaş zaten bu alanda bir şeyler yapıyorum ben. Girmek istediğim iki sektör var şu an. İki
Hadi
sektör
bakalım.
üstünde, hatta üç sektör diyelim. Bir tanesi çocuk kitabı işi. Şu an onun üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda kendime bir öykü kitabı üzerine çalışıyorum. Şu an her ne kadar yoğunluktan yazamasam da. İstediğim bir yayın evi var. Olacak, biliyorum. Bugün olmasa da
Güzel.
yarın olacak. Kitabımı bastırmak istiyorum. Ve bir de artık senaryo, tiyatro veya beyaz perde olsun. Senaryo olayımın artık gerçekleşmesini istiyorum. Bunlar olduğunda birazcık daha kendimle barışacağımı düşünüyorum çünkü.
O zaman baba sahne seni mi bekliyor?
Umarım belki bir gün.
O zaman sana şöyle bir bilgi vereyim. Kitap demişken ilkokulda biz sınıf arkadaşlarım ve hocamızla beraber bir şiir kitabı çıkartmıştık. Bu da böyle bir bilgi olsun yani.
Var mı peki hala? Okumak çok isteriz.
Okuma. Ya çok çocukça yazmışız ama duruyor yani. Hatta
Bence çok tatlı bir şey.
şöyle kapak tasarımı da şöyle olmuştu. Bir tane arkadaşımız çok güzel resim çiziyordu. Zaten Edirne'de galiba resim birinciliği mi ne vardı? Okul ona çok güzel bir hediye vermişti. Bir arkadaşımız da inanılmaz bir kara kalem çiziyor. Ben de o gün okula gitmedim. Hoca demiş ki iki tane çizimimiz var. İkisi arasında oylama yapacağız. İkisi de eşit puan almış. Benim gelmediğimi. Sonra iki farklı kapak aynı kitabı bastım. Böyle
Çok
bir hikayesi
mantıklı. Şu
vardı.
an duruyorsa görmek isteriz açıkçası.
Duruyor.
Mutlaka fotoğraf olarak ekleyelim. Devam ediyorum o zaman.
Olur.
Beth Harmon'un hikayesinde en çok hangi sahnede kendini buldun sen?
Beth Harmon'un sahnesinde bence şey Borgo ile ilk karşılaşmaları var. Çok akşamında takılıyor alkollü bir şekilde. Maça çıkıyor ve sürekli su falan içiyor. Orada kaybediyor. Kaybettiği için de bence inanılmaz bir hırs yapıyor ve kendini aslında bir ekip topluyor. Yani ekip toplanması ona yardımcı oluyor. Böylece Borgov'u bir sonraki karşılaşmasında darmadağın ediyor. Ama tabii de ekibinin yardımıyla. Bence bu yani. Ben de buyum. Ben hep yanımda birileri olarak hareket eden bir insanım. Bu yani.
Devam ediyorum o zaman.
Devam edelim.
Üçüncü bölüm. Giden ve kalanlar.
Hadi bakalım.
Amerika öncesi ruh hali. Şimdi Amerika'ya gidiş fikri nasıl başladı? Nasıl gelişti? Hep istediğin bir şey miydi? Ve bu fikir sana ne hissettiriyor?
Şimdi Amerika'ya gidiş şöyle başladım. Benim bir abim var. Abim öğrencilik hayatta sürekli işte Avrupa'ya gitti. Öğrencilik hayatta bittikten sonra Amerika'da bir 7-8 ay yaşadı. Yani yaşadı. Yurt dışında yaşadı. Yurt dışını gördü ve sürekli bana şey diyordu. Hani bak Amerika'ya gitmen lazım. Work and travel'a gitmen lazım. Zaten Avrupa'da şey böyle birkaç ülkeye gittim ama diyor ki Amerika bambaşka bir tecrübe diyor yani. Bir de Almanya işi de olmayınca iyice niyetine girdik. Bir de bir akşam abim ve abimin arkadaşlarıyla yani gece 2 filan yanlarına gittim. Bir abimiz şeyle Marmara bölge sorumlusuydu. Firma ismi vermeyelim. Ona şöyle bir şey sorduk. Ya abi hani bu yaz staj yapsın mı daha iyi yoksa work and travel'a gitse mi? Adam direkt şeydi abi ne staj ya dedi. Direkt work and travel'a gitsin. Ya galiba dedim hani Marmara bölge şefi de böyle söylüyorsa galiba gitmemiz lazım. Sonra işte Erdem var. Erdem'le bunu konuştuk. Ya kanka dedi ben de o kadar çok gitmek istiyorum ki dedi. Ben de zaten hep bunu düşünüyorum dedi. Sonra Ahmet'le söyledik. Üç arkadaş yazıldık. Fikir aslında böyle çıktı. Hem abimin yönlendirmesi, abimin arkadaşlarının yönlendirmesi ve tabii ki de benim arkadaşlarımın da istekli olması. Fikir böyle çıktı. Bu süreçte heyecan yaşadık. Stres. Dibine kadar yaşadık yani. O işi alana kadar, vizeyi alana kadar çok stresliydi. Gerçekten çok stresliydi. Ben günde 3-4 kez ChatGPT ile mülakat yapıyordum. Artık ChatGPT'ye şey sormaya başladım. Yani vizeyi alabiliyor muyum? Söyle yani. Oluyor mu bu işi? Ve tabii de burada da arkadaşlarım çok destekledi yani. Mesela İngilizce öğretmenliği okuyan arkadaşlarım vardı. Onlara şey dedim hani gelin dedim size bir kahve alayım bir saat İngilizce konuşalım. Şu mülakata çalışalım. Tamam filan dediler. Hep böyle böyle güzel bir serüven oldu yani benim için. Başlangıcı böyleydi.
Çok güzel böyle arkadaşların da seninle sanki bu yolculuğa beraber hazırlanması. Evet. İşte az önce bahsettin ya kahve ısmarlıyorum işte İngilizce konuşuyoruz falan diye. Evet. Böyle ufak detayların aslında hep böyle birikim birikim böyle üstüne katıp bir şeylere ulaştığını görüyoruz diyebilir evet. miyiz?
Aynen öyle.
Peki geride neyi bırakıyorsun?
Ben geride bir şey bıraktığımı düşünmüyorum. Çünkü yani geri döneceğim. Ben sadece kendimi geliştirmeye, işte yeni bir şeyler yaşamaya gidiyorum. Geri geleceğim ve ülkemizde en iyi şekilde çalışmaya çalışacağız yani. Öyle geride gerçekten bir şey bıraktığımı düşünmüyorum.
Peki gittiğimde artık o kişi olmayacağım dediğin bir tarafın var mı şu an?
Ben şöyle kişiliğimin değiştiğini, o kişilik karakterimin değiştiğini daha gitmeden hissediyorum. Oraya gittiğimde bence fikir olarak bambaşka bir insan olarak döneceğim. Ben böyle düşünüyorum yani. Çünkü bu serüven içindeyken bir sürü insanla konuştum. İnsanların sana bakış açısı değişiyor. Sana verdikleri fikirler değişiyor. Konuştuğun konular değişiyor. Orada da yeni insanlar tanıyacağım. Onların kendi kültürlerini direkt onlardan öğreneceğim. En önemlisi İngilizcemi geliştireceğim. Bence bu yani.
Hazırlıklı mısın peki karşılaşacağın şeylere?
Ya hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Mesela geçen bir arkadaşla buluştuk. Banka hesabı açmayı, sim hattını nasıl çözeceğimizi mesela çok düşünüyordum. En basit şöyle bir örnek vereyim. Diyordum ki acaba buradan diyorum küçük bir saç kurutma makinesi götürmem gerekiyor mu? O arkadaşla konuşmam şunu değiştirdi. Buradan götürdüğümüz saç kurutma makinesi veya oradan buraya getirdiğimiz saç kurutma makinesi buralarda çalışmıyormuş. Voltaj farkından dolayı. Yani kendimi hazırlamaya çalışıyorum.
Gerçekten erkekler ve kadınlar olarak ne kadar farklı düşünüyoruz. Ben mesela şey kastetmiştim sorumsuz olarak. Şimdi ben gidiyormuş gibi cevaplayacağım mesela soruyu anlayacaksın. Şimdi saç kurutma makinesinden bahsettin Harun. Ben şey düşünüyorum böyle yalnızım yeni bir şehir yeni bir ülke yabancı bir dil konuşmadığım bir dil böyle çıkıyorum hafta sonu işte o gün çalışmıyorum gidiyorum bir kahve içmeye işte kahvemi söylüyorum ondan sonra yan masamdaki bir kadın bana laf atıyor ondan sonra oturuyorum onunla işte sohbet ediyorum falan böyle bir anıdan bahsediyorum.
Ya
böyle senaryodan.
Böyle şeyler aslında düşünmüyorum çünkü bunlar bir noktada olacak yani. Ben sadece sakinim. Hani o şey ya farklı bir ülkeye gidiyorum neler olacak öyle bir korkum yok. Sakinim, heyecanlıyım. Zaten hepsini tecrübe edeceğiz yani böyle düşünüyorum.
Hayat sana şaşırtmacasıyla gelecek mi bakalım.
Bakalım ya muhtemelen gelecek yani.
O zaman dördüncü bölüme geçiyoruz.
Hadi bakalım.
Satır aralarından seçmeler. Doğaçlama oyun köşemizdeyiz şu an.
Belki de en zoru yani benim için.
Bakalım. Şimdi sana birkaç kelime vereceğim. İçinden ilk geçenleri paylaşır mısın? Bize bir şeyler anlat istiyorum.
Tamam.
Yol, taş, sessizlik, kalmak ve vazgeçmek.
Yol, taş, sessizlik, vazgeçmek ve kalmak.
Evet.
Bu neymiş ya?
İlk aklına gelenler doğaçlama yap. Bilinç akış tekniği
kullan. Bir cümle mi kurayım yoksa mesela yol dedin hemen aklına gelen kelimeyi mi söyleyeyim?
Sana bırakıyorum.
Yol. Nasıl diyelim? Yolu şöyle özetleyebilirim. Sürekli bir yerlere gidiyorum. Yani sürekli bir seyahat halindeyim. Yolu böyle özetleyebilirim ve kesinlikle bir hayat çizgisi olarak özetleyebilirim. Diğeri taş mıydı? taş, bu yollar üzerindeki zorluklar olarak bunu yorumluyorum.
Sessizlik.
Sessizlik. Sessizliği nasıl söyleyebiliriz? Yani yol, hayat çizgisi, zorluklar. Bunları bir şekilde içimde çözmeye çalışıyorum. Bu da benim sessizliğimdir herhalde.
Kalmak.
Dışa vurmam.
Ve vazgeçmek.
Kalmak, vazgeçmek. Yani her gidiş bir vazgeçiştir derler aslında. Ama vazgeçiş olarak da belki şu anki kişiliğimden vazgeçiyorumdur. Bilmiyorum yani. Daha gitmedim. Bunu Amerika olarak yorumluyorum bu arada. Yani böyle yorumladım. Çok iyi yorum yapamadım bence ama.
Gitmek derken şimdi Amerika'yı konuştuk. Az çok evet. Amerika'nın sende hissettirdiklerini. Edirne senin için ne ifade ediyor?
Ya Edirne benim doğduğum, büyüdüğüm, gençliğimi yaşadığım bir şehir. Küçük bir şehir. Keşke daha büyük bir şehir olsaydı. Keşke daha fazla sosyal aktivitenin olduğu bir şehir olsaydı Edirne. Benim için bunları ifade ediyor yani.
O zaman devam ediyoruz oyunumuza.
Okay.
Şimdi bir cümleyle tamamla oyunumuzun
tamam.
Diğer kısmı. En çok kendime şunu söylemek isterdim.
En çok kendime şunu söylemek isterdim. Az düşün.
Çok mu düşünürsün?
Düşünürüm ya evet. Yani düşünmeden olmuyor bence. Sen?
Çok diyemeyeceğim kadar çok düşünüyorum.
Oo.
Yani kafamda böyle sekmeler olduğuna inanıyorum ve o sekmeler artık birbirine karışıyor. Yani her olası senaryoyu kafam mesela bugün radyoya geleceğimi okey radyoya geleceğim. Ben şu an yani bu anı yaşamadan önce 10 kere provasını aldım kafamda. Yani ben şu an bunu çekiyoruz evet ama ben bu senaryoyu düşün zaten bitirdim. Hayatın her alanı için böyle bu sadece örnek vermiştim. Düşünürüz.
Evet.
Severiz. Gerekli de.
Bence de.
Düşünmeyenler de düşünsün.
Diver.
En çok şunu merak ediyorum.
En çok şunu merak ediyorum. Bayağı iyi soru.
Ya da aklıma ilk gelen.
Ya aklıma ilk gelen ne olur biliyor musun? Çok böyle atışık dönemde falan merak ediyordum. Hatta bunu, evet ya kesinlikle hatırlıyorum. Hatta bunu şöyle bir kitaptan örnek vereyim. Celal Bayar'ın röportajlarını toplamışlar ve bir kitap haline getirmişler. Orada kitapta okumuştum. Celal Bayar İstanbul'dan kaçmak zorunda. Tutuklanacakken kaçmak zorunda. Ve Atatürk'le de hiçbir bağlantısı yok. Şimdi İstanbul'dan yanlış hatırlamıyorsam Mudanya'ydı. Mudanya'ya giden 3 tane yol varmış. Ve Celal Bayar'a diyorlar ki hani ana yollardan gitme. Daha böyle kaçak göçek git yani. Çünkü yakalanmaman gerekiyor. Celal Bayar da bir şekilde Mudanya'daki evine gidiyor. Ve kimse acaba oraya gitti mi gitmedi mi bilmiyor yani. Veya gidebildi mi? Hiç kimsenin hiçbir fikri yok. Celal Bayar eve geliyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir hafta içinde kapı çalıyor. Tık tık tık. Kapıyı bir açıyor bir tane çocuk. Diyor ki siz Celal Bayar mısınız? Evet benim diyor. Bu mektup size. Mektup kimden geliyor biliyor musun? Atatürk'ten geliyor. Ben burada şundan etkilendim. Adamın gittiği yol bilinmiyor. Hangi eve gittiği bilinmiyor. Sen adamın gittiğini nasıl tahmin ettin? Nasıl bir istihbarat aldın? Ve nasıl o mektubu yolladın? Ve yani Celal Bayar'a da hiçbir tanışıklığı yok diye biliyorum.
Peki o satırların ardında ne yazıyormuş?
Yanlış hatırlamıyorsam söylenen şuydu. Hani bir milli mücadele dönemi olacak. O milli mücadele döneminde senin de önemli bir rol üstlenmen gerekiyor diye bir mektuptu diye hatırlıyorum. Ben burada Atatürk'ün o istihbaratı nasıl buldun, ne yaşadın, ne düşündün? Bunu gerçekten çok bilmek isterdim.
Evet, çok mantıklı. Beni en çok değiştiren şey dediğin
beni
şey.
Beni en çok değiştiren şey. Ya çok Amerika'ydık ama bence bu Amerika değiştiriyor yani. Daha gitmedik ama gerçekten değiştiriyor yani.
Gitmeden önce içimde kalan son şey.
Gitmeden önce içimde kalan son şey. Belki bu başkanlığın bitmesi falan biraz üzüyor olabilir yani.
Bazen keşke demek istiyorum çünkü.
Keşke demek istiyorum çünkü. Ya çok keşkelere bağlı yaşayamayız ya Sena.
Biraz gerekli ya.
Gerekli ama biraz da geride bırakmak gerekiyor yani bazı şeyler.
Ya hayatının bu noktasında olmasaydın?
Olmasaydım da elbet bir şey bulunurdu ya. Yani bu kadar geçmişe bağlı yaşayacak mıyız?
Bence biraz keşkeler önemli. Biraz dozunda o sınırı iyi ayarlamak
gerekiyor. Tamam aynı şeyi sana soralım.
Bazen keşke demek istiyorum çünkü mü?
Evet hadi bakalım.
Ama ben buna hiç hazırlanmamıştım.
Doğaçlama.
Bazen keşke demek istiyorum. Çünkü hayatımızda yani gelecekte ve şu an yaşadığımız bu olumsuzluklar bir noktada keşke dediğimiz şeyler eğer gerçek olsaydı. Belki böyle olmayacaktı. Evet o zaman da farklı sorunlarla uğraşacaktık. Ama bize hayat yeni sürprizleriyle gelecek.
Güzel güzel. Galiba edebiyat toplu başlıyor.
Edebiyat toplu satırın ardında. Ve gazetenin yazarı, dedikodu yazarı. Kendime en çok şunu hatırlatıyorum.
Bunu geçen burada irdelemelere de konuk olduğumda şu sözü söylemiştim. Kapanış cümlesi olarak. Yenilmekten korkmayın. Çünkü yenile kazanmayı öğreneceksiniz. Ben de hata yapmaktan veya kaybetmekten korkmuyorum. Çünkü bunlar aslında yeni bir zaferin başlangıcı. Böyle düşünüyorum. Böyle.
Ben de bir şey diyorum. Kaldıramayacağın bir zorluk gelmez sana.
Aynen öyle.
Beşinci bölüme geçtik.
Haydi bakalım.
Satırın ardından Harun'un satırı.
Haydi bakalım.
Program sonunda sana şu an kendi satırını bırakma şansı veriyorum. Bu programı dinleyen birine ne söylemek istersin? Senin satırların ne?
Bu programı dinleyen birine ne söylemek isterim? Benim satırlarım ne? Ne diyelim? Güzel. Çok güzel bir sorun. Düşünelim burada biraz. Şunu söyleyeyim. Bir şeyleri denemekten, insanlarla tanışmaktan. Mesela sizi radyo programına mı çağırıyorum? Ya gidin, gidin abi ya. Ne kaybedeceksiniz? Bir şeyleri deneyin. Girişken olun. İnsanlarla tanışın. Asla çekinmeyin. Ve dedim gibi kaybedin yani. Ya kaybede kaybede kazanmayı öğreneceksin yani. Bence güzel bir söz. Biz dinleyenlere bunu söyleyebilirim. Ve tabii ki de Atatürk'ün yolundan devam. Hiç ayrılmak yok.
Aynen öyle. öyle. Peki bugün burada söylediğin, belki de daha önce hiç dillendirmediğin ya da ilk kez dile getirdiğim şey oldu mu? Hı. Olmadıysa.
Yok ya, olmadı valla.
Olsun.
Olmadıysa olsun.
İlk kez burada bunu konuşuyorum.
Bunu biraz düşünmem gerekebilir.
Bekliyoruz, hiç sıkıntımız yok.
Ne olabilir ya Sena?
Aç birazcık daha, birazcık daha aç kendini.
Allah Allah, Allah Allah. Ben tanıyan birisiyle konuşmak. Başkası olsa yedirecektik de yediremedik. Vallahi Sena, ne bileyim ya, ben genellikle arkadaşlarımla paylaşırım ya her şeyimi.
Tamam, senin çok arkadaşın var Harun. Ben dışarıdaki hayatımızda da seni tanıyan biri olarak söylüyorum. Senin çok arkadaşın var. Sen sosyal bir insansın. Evet. Sen girdiğin ortamda kendini konuşturursun. Tabii. Konuşursun da. Çok insan tanımak sende ne ifade ediyor? Ya da bazen bunları da, bu insanları da tanımasaydım olurdu. Hani bana hiçbir şey katmadı dediğin bir nokta var mı? Ya da tabii olumsuzsa ki, keşke olmasaydı. Keşke tekrardan bağlanmış olduk satırın ardında da. Ne düşünüyorsun?
Ya olumsuz olarak ne düşünebilirim? Tabii ki de hayatıma yani yanlış insanlar girdi. Bu arkadaşlık olarak olabilir, ne bileyim, kız arkadaş olarak da olabilir. Arkadaş olarak girenleri zaten bir noktada çıkartıyorsun. Kız arkadaş olarak girenleri de aslında çıkartıyorsun. Yani bir şekilde gidiyor yani. Yapacak çok gidiyor yani. Veya sen gidiyorsun. Olabiliyor bunlar. Ne bileyim ya, böyle çok yanlış insanları aldıysam biraz pişman olurum. Kendime kızarım yani. Derim neden böyle şeyler yaptım.
Keşke tanımasaydım.
Keşke tanımasaydım.
Doğru, evet. İyi bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum.
Teşekkür ederim. Geçti mi senden?
Ben cevaplamayacağım.
İyi, tamam, peki.
Başka eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş sona geliyoruz.
Başka eklemek istediğim bir şey valla şu an için yok.
Konuğum Harun Girgin'e çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür
ederim. Bir satırla başladık bu sohbete. Sonra o satırın ardındaki kişiyi gördük. Belki de en anlamlı soruların cevapları satırların içinde değil, aralarında gizliydi. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Ben Sena Pelin Yavuz. Hoşçakalın.